Şimdi aynı şekilde erkeklerin bu anlamdaki kabir ziyareti lanete vesile olmaz mı? Yani aynen kadınların yaptığı gibi yakasını paçasını yırtarak, öyle mi? Yakasını paçasını yırtarak, bağırarak, çağırarak, isyan ederek bir erkeğin de kabir ziyareti yapması, kabirde bu şekilde tavırlar sergilemesi herhalde bu da haramdır, bu da yasaktır. Orada kadınlardan bahsedilmesi, o an kadınların bu işi daha fazla yaptığı veya genel olarak kadınlardan bu tür problemlerin daha fazla sudur ettiği, bu anlatılıyor. Bilmem anlaşıldı mı? Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için örnektir. Hatta cinlerin de peygamberidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de buyurduğu gibi önceki resuller, peygamberler sadece kavimlerine gönderilirdi. Ben siyah beyaz bütün insanlığa gönderildim diyor. Bütün insanlığa gönderildim. Hatta cinlerin de peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek oluşu anlatılırken, sizin için en güzel örnektir denilirken, herhalde burada sadece kadınları istisna edebilir miyiz Fatma abla? Bütün insanlık için. Biz insan değil miyiz yani kadın olarak? Siz insan değil misiniz bir hanım olarak? İnsansınız. Demek size de söylüyor. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Şimdi bak, iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar diyor. Peki siz iman eden kul değil misiniz? Sadece erkeklere mi söylüyor bunu? Hanımlara da söylüyor. Namaz kılsınlar. Akabinde Resul size neyi verdiyse alın, neyi yasak ettiyse bundan da sakının. Bu hitap da bütün insanlaradır. Yani sadece erkeklere değil, kadınlara da. Onlara da söylüyor Resulullah size neyi tarif ettiyse alın, neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan kaçının diyor. Ondan sonra beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın ifadesi sadece erkeklere değil, herkes içindir. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Haç menasiklerinizi benden alın diyor. Yani haç menseklerinizi, haçta yapılması gereken rükünler, tavırlar, yani nasıl, ne şekil hareket edilecek, bu konuda beni örnek alın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sadece hanımlar veya erkekleri denilebilir mi? Herkes içindir. Ha ne yapar? Hususi bir şey olursa, kadınlar için veya erkekler için özel bir şey olursa, Allah Resulü bunu izah eder. Mesela ne yapar haçla alakalı? Tavaf yapacak olan kadın yüzüne peçe takmasın, eline de eldiven takmasın. Gördünüz mü? Bak burada hususi olarak ne yapmıştır? Kadınlara hitap etmiştir. Kadınların haçta yüzlerine peçe takmamalarını, yani tavaf anında daha doğrusu ellerine eldiven giymemeleri anlatılmıştır. Onun içindir ki muhassıs olmadan tahsis edilemez diye bir kural vardır. Yani umum ifadeler sürekli tahsis edilmediği müddetçe yani itibar onun umumi ifadelerinedir. Namaz konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarifi bellidir. Yani kendisinin nasıl namaz kıldığı bellidir. Ellerini her tekbirde kaldırdığı, ellerini göğsüne bağladığı, öyle mi? Efendim işte secdeye giderken ellerini önce koyduğu, belini düzelttiği, düzgün tuttuğu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuya gittiği zaman yani beline bir su bardağı koysaydı diyor, bir su dökülmezdi diyor. Öyle düz dururdu diyor. Şimdi burada namazı tepeden tırnağa tarif ediyor. Ondan sonra sallu kemara aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Kadın, erkek, herkese bunu söylüyor. Siz kalkar da hayır hanımların erkekler gibi tamamen eğilmesi gerekmez. Tamamen rükusu böyle düz, belinin düz olması gerekmez. Neden? İşte kadındır. Yani kadının o şekilde eğilmesi hoş olmaz falan. işte pozisyon çirkin falan, bu gibi akli mantıklı yaklaşımlar söz konusu. Kim söylüyor bunu? Yani böyle bir istisnayı nereden çıkardınız? Belini düzeltmeyenin namazı yoktur diyor. Rukusu olmayanın namazı olmaz diyor. Şimdi bu ayırdığımı nereden çıkardınız? Bir ikinci, sanki hanım, sanki kadın kendisine haram olan insanların yanında namaz mı kılıyor? Yani insan, erkekler oturmuş, efendim onu seyrediyor, o da kalkmış milletin önünde namaz kılıyor. Yani böyle bir şey mi var? Kadının cemaatle namaz kılarken bile kadının safı ta en arkadadır. Öyle mi? Çocuklardan bile arkadadır bakınız. Çünkü kadınların safının en hayırlısı en arkasıdır. Erkeklerin en hayırlısı en önüdür. Kadın ne kadar gizlenirse o kadar daha iyi oluyor. Yani bunlar hususi olarak anlatılan şeylerse tamam. Bunlar kadınlara has denilir. Ama namazın şekli şemali hususunda, ey kadınlar siz şöyle namaz kılın, ey erkekler siz de şöyle namaz kılın diye kadını erkeği birbirinden bu ibadette ayırt edecek bir delil asla yoktur. Var diyen bunun ispatını yapması lazım. Var diyen bunun ispatını yapması lazım. Öyle mi Ayşe? Yani bunun artık delillerini iddia edenlerin ispat etmesi lazım. Ve artık bu konuda bizim uyanık davranmamız lazım. Yani kim neyi iddia ediyorsa ispatını ondan istememiz lazım. Kural budur, kaide budur yani. Kul hatu burhanakum in kuntum sadıkın. Davanızda sadık iseniz delil getirin. Böyle bir davanın iddiasını siz yapıyorsunuz. Hayır, kadın böyle namaz kılar iddiasında siz bulunuyorsunuz. Hayır, kadının şöyle yapması gerekir iddiasında siz bulunuyorsunuz. İspat da size düşer. Bunu yapın bakayım. Bunu güzelce karşı tarafa anlatmamız lazım. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde el-beyinatu alel müdde'i, beyanat iddia eden aittir. Yani izah, ispat iddia eden aittir. Kim iddia ediyorsa bunun ispatını o yapması lazım. Kuralı, kaideyi güzelce öğreneceğiz. Yani bizim onlara itiraz ettiğimiz her hususta peki deliliniz ne sorarlarsa bu biraz garip olur. İddiayı sen et, ispatını bize yaptır. Hani derler ya, iti öldürene sürükletirler. Kim öldürdüyse o sürüklesin. Kim iddia ediyorsa o ispat etsin. Bura anlaşıldı mı? Bunlar özlü kurallardır bakınız İslam'da. Bunları kafamıza güzel yazmamız lazım. Bunlar güzel anlaşılırsa her meselede bize hemen hemen lazım olur. Evet. Başka Ayşe ablacığım. Bunları yazmanız lazım aslında sizin. Bir tane defteriniz olsun. Not defteriniz olsun. Şurada bir tane defterim var da Ayşe'ye hediye edeyim ben onu da. Notlarını yazar. Dur bakayım. Kimseye vermediysem. Nereye gitti bu? Evet. Haçta yüzleri gözleri örtülü olarak tavaf ettiklerine dair mesela deliller vardır. Şimdi elbette ki böyle karışık, sıkışık bir şekilde olmaz. Birbirlerine affedersiniz böyle sürtünerek, değerek, bugünkü yapıldığı gibi sırt sırta üst üste böyle olmaz tabii ki. Mesela Ayşe annemiz, diğer kumaları diyeceğimiz hanımlar haç yaparlarken sahabenin büyüklerinden Ömer radıyallahu anhu, bunlar annelerimizi hacca götürdüğünde insanların yaklaşmamasını söylüyor. Çünkü onlar tavaf esnasında yüzlerini falan açacaklardır. Dolayısıyla kendisi de söylüyor, biz tavaf esnasında yüzümüzü açardık. Suvarilerin hizasına geldiğimiz zaman yüzümüzü örterdik. Onlar geçince yüzümüzü açardık diyor. Bu sadece peygamberin hanımlarına has değildir. Bütün hanımlar için geçerlidir. Yani haçta tabii ki dikkat edeceksiniz. Karışık, böyle üst üste, sırt sırta Bu hoş olmaz tabii. Olur mu? Yüzünün bile gözükmesini, görünmesini İslam istemiyor. E siz sıkışık bir şekilde sürtünerek sırt sırta üst üste olur mu? Efendim? Örtülü olması gerekir tabii ki. Örtülü olması gerekir. Ama tavafını falan yaparken sessiz yapar. Yani sessiz derken gecenin ıssız vaktini falan şey yapar. Anlamadım. Neden mi? İslam öyle söylüyor. Tavaf namaz sayılır. Mesela namazda da yüzünüzü örtemezsiniz. Şimdi nedeninin içinini soramıyoruz. Soramayız yani. İslam öyle söylemiştir. İslam öyle demiştir. Ama bunun hikmetine binaen bir şey zikredilmiş ise ne yaparız? Biz de kalkar bir şeyler söyleriz. Biz de kalkar bir şey söyleriz. Zikredilmemiş ise biz hemen hemen hemen her mevzuda bunun hikmeti nedir, nedendir, niçindir, niye böyle demiştir? Ya biz bunu soramayız. En azından hikmeti İslam'ın güzelliklerindendir dersiniz. Allah bunu söylemiştir. Buna ittiba edilirse bundan sevap kazanılacaktır. En güzel hikmeti bu değil mi? Evet. Sen nurcuların şeyin yurdunda mı kalıyorsun Ayşe? Nasıl orada bu gibi mevzuları konuşabiliyor musunuz? Kimselerle, arkadaşlarla falan. Sen Fatma onların yanına mı gidip geliyorsun yoksa sen nerede beraber misin yani? Tamam. Yani sen de mi oraya gidip okuma olarak okulda buluşuyorsunuz? Ha tamam, okulda buluşuyorsunuz. Ama Ayşe'nin kaldığı yer onların yurdu. Ayşe artık bu gibi mevzular bilmem konuşamaz zannedersem, öyle mi? Konuşursalar kovalarlar yurttan Ayşe'yi. Hayır, uyanık davransın. Elbette ki kovalasınlar. Hiç önemli değil bizim için. Biz dinimizi, imanımızı yaşarız. Yani yavaş yavaş tedbirli davranırsanız daha güzel olur. Daha güzel olur. Yani ben kötü bir şey söylemiyorum. Bak ben size delilsiz anlatmıyorum. Bakın hadis, ayet. Veya efendime söyleyeyim, böyle denk geldiği zaman isterseniz bak gidelim bir oturalım, konuşalım, hocamıza soralım. Yani bu din hepimizin dini. Hep beraber oturalım, konuşalım. Doğru neyse onu alalım. Eğriler neyse hep beraber vazgeçelim. Yani bunu konuşabilirsiniz. Üzerlerine fazla gitme. Değerlerine aniden saldırma. Onların değerlerine efendime söyleyeyim ileri geri konuşma, küfretmeyin. Bunun zararı olur. Yani maslahat, mefsedet kuralını güzel uygulamamız gerekir. Evet. Onlara soruyorlar. Tabii. Tamam, bize de delil getirsin. Yani biz insan, ya biz ilim ehli denilen kişilere, kimselere sorabiliriz. Tamam. Soracağız. Peki sorduktan sonra bunun cevabı olarak bize bir delil göstermesi gerekmez mi? Mesela ben namazımın niçin böyle kıldığımı gösteriyorum. Aha hadisler. Yani seninki de doğru, bizimki de doğru mu diyorlar. Ki bunu diyorsalar iyi. Yani biraz en azından ilerleme var. Yani sana karşı en azından bu batıl bir yolda demezler. Seninki de doğru diyorlar mı? Yoksa sen yanlış yapıyorsun. Sen hocalardan, işte sen üstattan, sen şundan bundan daha mı iyi biliyorsun? Bu şekilde mi cevap veriyorlar? Eğer son şekli ise pek hoş değil. Senin burada göstereceğin şey, tavır önemlidir. Mesela yani bu hadisleri ne yapmamız lazım? Örneğin işte her tekbirde ellerin kaldırıldığı, ellerin işte bayanlar açısından göğüse bağlandığı problem yok. Yani bayanlar zaten ellerini göğüslerine bağlıyorlar. Göğsüne bağlıyorlar. Her tekbirde elleri kaldırma hususu, yani sizin probleminiz bu sadece. Bu da pek önemli değil yani. Diğer meselelerin yanında önemli değil. Çünkü onlarda itikadi problemler bile var. Risalelerin ilhamla yazıldığı meselesi, üstadın gelecekten haber verme meselesi, he? Bunlar var. Cifir hesabıyla uğraşması, ebced hesabıyla uğraşması. Şeyi nasıl, Fethullah'ı nasıl buluyorlar? Fethullah Gülen'i, onların cemaati mi bu? Onların cemaati. Pah, yandık valla. He, ya? Peki Allah aşkına peygamberin hadisleri ne olacak ya? Peygamberin hadislerini okuyun. Bukhari'yi okuyun. Kırmızı kitapları oraya dizeceğinize. Peki ne olacak şimdi Allah aşkına? İnsan azıcık düşünür ya, ben peygamberin hadisi diyorum. Hatır gönülden kasıt ne yani? Ne demek hatır gönül? Yanlışını görme, sen yanlışı, peki biz yanlış ile doğruyu birbirinden nasıl tefrik edeceğiz? Şimdi en azından geçen burada net ortamında olsun, burada arkadaşlarla da olsun bir ders işlemiştik. İnsanların tarihte şirk ve küfre düşmelerinin sebeplerinden bir tanesi de ilim ehli insanlardır. Hatırlarsanız Tövbe suresinde ehli kitaptan bahsedilirken onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler diyor. Allah'tan gayrı Rab edindiler. Allah Resulü bu hadisi, bu ayeti celleyi izah ederken onların hahamlarını ve rahiplerini, yani din adamlarını Rab ve ilah edinmelerinin sebebinin onları körü körüne dinlemelerinden dolayı olduğunu ve neticede helaller haram yapılmış, haramlar helal yapılmış, ona ittiba etmişler, onun sözünü dinlemişler. Neticede yani bu kişileri, kimseleri Allah'tan gayrı Rab edinmişler. Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki ilim ehli hususunda, ilim ehlinden faydalanma hususunda inananların, Müslümanların çok dikkatli olmaları gerekir. Körü körüne onları dinlerseler, körü körüne onları taklit ederseler, neyin helal, neyin haram olduğunu, anlatılan şeylerin doğruluğunu, eğriliğini nereden tespit edecekler? Yani biz ilim ehlinden faydalanmasın demiyoruz. Elbette ki ilim ehlinden faydalanacağız. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bilmemenin ilacı sormaktır. Ama akabinde bir kural daha var. Yani bunların sorduktan sonra bunların şahsi yorumlarını kabullenmekten ziyade bunların ortaya koyacağı delilleri almamız gerekir. Bu iş hatır gönül meselesi değil. Bu iş hatır gönül meselesi olur. Peygamberin hatırı için neden annesi babası affedilmedi? Olur mu yani peygamberin hatırı var diye Allah indinde elbette ki peygamberin bir değeri derecesi vardır. Ama kendisine isyan edildiği müddetçe, kendisine şirk koşulduğu müddetçe bir peygamber dahi olsa asla onun aracılığına asla iltifat etmez. Onun aracılığını galeye almaz Allah Azze ve Celle. Onun içindir ki peygamberimiz hayattayken kızına ne diyor? Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye güvenmeyesin diyor. Görevlerini yerine getir diyor. Yani bu iş hatır gönül işi değildir. Bu insanların anlattığı şeylerin doğruluğu, eğriliği hususunda bizim bilinçli olmamız gerekir. Said Nursi'nin anlattıkları hepsi mi gökten indirilmiş vahiy gibi? Hepsi mi doğru? Birçok yanlışlar var. Bu yanlışları da hatır için kabullenme mecburiyetinde miyiz? Peki peygamberin hatırı mı daha önemli? Said Nursi'nin hatırı mı? Şimdi bunu unutma bak. Bunu söylersiniz. Usulüne uygun bir şekilde. Peygamberin hatırı mı daha önemli? Said Nursi'nin. Elbette ki ne diyecektir cevap olarak? Peygamberin. Peki ben size peygamberin sözünü getiriyorum. Siz Said Nursi'nin sözünü getiriyorsunuz. Siz peygamberin hatırını saymıyorsunuz ki. Eğer Said Nursi'nin içtihadına muhalefet etmek, sözlerini reddetmek ona hakaret kabul ediliyorsa, öyle mi? Peygamberin sözünü kabullenmemek ne kabul edilir Fatma? Küfür olur yani. Şimdi kendi kurallarına göre, kendi kaidelerine göre eştikleri kuyuya kendileri düşüyorlar, çıkamıyorlar. Ya madem bu iş hatır gönül işi, tamam öyle kabul ettik. Peygamberin hatırı bütün insanların hatırının üzerindedir, öyle mi? Peygamberin sözü varken diğer insanların sözüne iltifat edilir mi? Said Nursi'nin sözünü kabullenmemek, onun hatırını saymamak, ona efendim ona karşı ükalalık veya efendim ahlaksızlık, terbiyesizlik kabul ediliyorsa peygamberinki de küfür kabul edilir. Kaldı ki bizim için örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Herkesin onu örnek edinme mecburiyeti vardır. Said Nursi kimi örnek alma mecburiyetinde? Peygamberimizi örnek alma mecburiyetindedir. Bütün yani ilmi, irfanı ne olursa olsun herkesin peygamberi örnek alma mecburiyetinde olduğunu kafamıza yazacağız. Sadece peygamber örnek edinmez. O bütün insanlık için örnektir. Dolayısıyla onun haricindeki herkes örnek almaya ihtiyacı olan mahluklardır, yaratıklardır, insanlardır. Ortaya ne çıkıyor? Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Öyle mi? Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Bu da onların ilminden faydalanılmaz anlamına gelmez. Efendim onların yanına gidip onlara soru sorulmaz anlamına gelmez. Elbette ki gideriz, sorarız, faydalanırız. Ama devamlı anlatıldığı gibi, denildiği gibi anlattıklarına karşılık kendilerinden de delil istememiz gerekir. Çünkü ilim ehli insanlar arasında bile birinin A dediğine birisi B diyebiliyor. Öyle mi? Birisinin doğru dediğine birisi eğri diyebiliyor. Dolayısıyla bizim bu gibi mevzularda illa tanıştığımız, sevdiğimiz insanın sözü İlla onun dediği doğru, yani bu kural, bu kaideyle hareket edersek bu çok yanlıştır. Yani sürekli sevdiklerimiz doğru söylüyor, sevmediğimiz insanlar eğri söylüyor, bu yanlıştır yani. Sevdiğimiz insanlardan da hata sudur edebilir, öyle mi? Yanlış sudur edebilir, sevmediğimiz insanlar doğruları da konuşabilir. Yani Molla Kasım söylerse doğru, Molla olmayan Hüseyin söylerse eğri. Olur mu bu? Yani bakarsınız ki hoca olmayan, molla olmayan bir tanesi doğruyu söyleyebilir. Yanlış bir insan da doğruyu söyleyebilir. Doğru şeytandan da gelse alınır. Yani yeter ki doğru olsun. Öyleyse bizim fazla sözü uzatmaya gerek yoktur. Yani insanları dinlerken efendim hocadır, bunun ağzından çıkan sözler mutlak anlamda doğrudur anlayışından ziyade kim olursa olsun konuşmaları Kur'an'a ve sünnete uygunsa, Kur'an'a ve sünnete dayanıyorsa, delilini gösteriyorsa başımız gözümüz üzerine, bu kim olursa olsun. Ama delili yoksa, anlattığı şeyleri herhangi bir delile dayandırmıyorsa, o bizim çok çok sevdiğimiz insan dahi olsa biz onun hatırına yanlışları kabul edemeyiz ki. Allah'a isyan olan meselelerde asla mahlukata itaat yoktur. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. İtaat maruftadır. İsyan olan hususlarda asla itaat edilmez. Kim olursa olsun bu. Kim olursa olsun. Bunları güzel anlarsanız, kavrarsanız onlarla konuşmalarınızdan inşallah hayırlı neticeler elde edebilirsiniz. Ama önce siz meseleleri güzelce idrak edin, anlayın, kavrayın. Ondan sonra İslam'ın bir takım özlü kuralları, kaideleri var. Olmazsa olmazları var. Ki ele alıp kendisiyle hareket etmediğiniz müddetçe bunları kendiniz güzel anlayın, kavrayın. Ondan sonra onlarla karşı karşıya geldiğinizde de halis bir niyetle gerçekten onların ıslahını düşünüyorsunuz. Gerçekten onların meseleyi anlamasını arzu ediyorsunuz. Yani bu anlamda hareket ederseniz, dua ederseniz bir de Ya Rabbi bu arkadaşımıza, bu kardeşimize anlayış ver, hidayet ver derseniz, sohbetinizi bu kurallar çerçevesinde yaparsanız inşallah güzel şeyler olur. Kaldı ki bizim elimizde değildir insanlara hidayet vermek, insanların doğruyu anlamasına vesile olabiliriz ama bu bizim istek ve arzularımızla olmaz. Yani Peygamberimize bile diyor Allah Azze ve Celle, sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Allah kimin hidayeti hak edeceğini en iyi bilendir, öyle mi? Sen öyle sıcak gördüğün, samimi gördüğün birçok hanımefendi, bakarsınız ki kalbinde hayır yoktur. Nereden biliyorsunuz? Babasının zoruyla geliyordur. Yeşillik olsun diye geliyordur. Öyle mi? Evde canı sıkılıyor, okula gideyim diye uğraşıyordur. Allah kalplerin özünü daha iyi bilendir. Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Hidayeti hak edene hidayet verir. Anlamasın diye Allah uğraşmaz. Anlasınlar ve kendisine ibadet etsinler, itaat etsinler diye zaten kitap gönderdiği, peygamber gönderdi. Yani bazen bizim ya bu abla veya bu bacı ne kadar samimi görünüyor, ihlaslı görünüyor. Bizim bu anlattıklarımızı niye kabul etmiyor? Acaba biz mi yanlışız? Bu yönlü yese düşebilirsiniz. Asla bunu, yani bu şekildeki bir anlayışı kafanıza yerleştirmeyin. Çünkü sizin bilemediğiniz onun kalbi var, kalbi. Kalbinden neler düşünüyor? Kalbiyle nasıl, efendime söyleyeyim, bir şeyi hak eder etmez, bunu en iyi bilen Allah'tır. Biz kimsenin kalbini okuyamayız ki. Veya şöyle düşünürüz, belki de biz mi anlatamıyoruz? Bu iki yönlü bir düşünce sahibi olmamız lazım. Biz de anlatamayabiliriz. Öyledir de yani, öyle mi? Yani bunu da kabullenmemiz gerekir. Her zaman biz anlatıyoruz, mükemmel bir şekilde, karşı taraf anlamıyor. Bunu dersek, yani kendimiz şımarmış oluruz. Doğruların merkezi her zaman kendimizi görmüş oluruz. Hata yapmıyoruz. Her zaman mükemmeliz. Bu da zaten hoş bir şey değil. Unutmayınız ki bu din garip gelmiş, garip gider. Ne mutlu o gariplere diyor. İslam garip gelmiş, garip gider. Ne mutlu o gariplere. Fırkayı Naciye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ne biliyor musun Ayşe ablacığım? Onların gariban olmalarıdır, garip olmalarıdır. Bakarlar, gülerler sana. Yani bu kadar hanımların içerisinde, bu kadar insanların içerisinde Ayşe, ya adamı güldürme ya, şimdi biz sen mi doğrusun? Bu sana denilmesi lazım. Diyorsalar sen buna sevin Ayşe ablacığım. Fatma'ya diyorsalar Fatma da bunu sevinsin. Bırak sen okuldaki insanları, Fatma evin içerisinde bile garip. Al işte, yani bizim Fatma evin içerisinde annesi tasavvufla kafayı yemiş. Öyle mi? Öyle diyelim mi? Yani rahatsız, yani bu konuda rahatsız etmişler artık. Kardeşleri bu anlamda bayağı şey. Gerçek olan o değil mi Fatma? Üzülmeyeceksiniz yani. Babasını soruyor. Baban ateşte diyor. Kendi babasını söylüyor. Benim babam bile ateşte diyor. Şimdi Fatma'nın annesi tasavvufçular tarafından etkilenmiş, efendime söyleyeyim kafayı yemiş dememiz gayet normal. Buna üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceksin. Allah hidayet versin diyeceksin. Allah anlayış versin diyeceksin. O camianın içerisinde fazla kaldığınızda yine kafayı yersiniz. Birçok insanda bu gözüküyor. Cinlerle fazla uğraşıyor o insanlar. Özellikle bu Adıyaman taifesi, yani cinlerle fazla uğraşıyorlar. Cinler onlara musallat oluyor. Allah yardım etsin. Bir senin annen değil ki Fatma. Bir sürü insan var, biliyor musun? Allah diyor, sesi çıkmıyor adam. Resulullah diyor adam, sallallahu aleyhi ve sellem falan bir şey demiyor. Ne zaman seydo de, hepsi birden havaya zıplıyor, biliyor musun? Gördün mü evde sen böyle bir hal? Gözleri yaşarıyor. Halbuki bak, Allah anıldığında, ayetleri okunduğunda onların kalpleri ürperir diyor. Niye Allah anıldığında, onun ayetleri okunduğunda kalpler ürpermiyor, iman artmıyor da seydo denildiğinde niye gözler fırlıyor dışarı? Bir de huu diye bir de bir bağırıyorlar falan. Halbuki Allah dediğinde Celle Celaluhu, Subhanahu ve Teala, Resulullah denildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hiçbir şey söylemiyorlar bu ifadeler kullanıldığında. Ama seydo denildiği zaman, sizin de şahit olduğunuz gibi, garip garip sesler, garip garip tavırlar. Allah yardım etsin, ne diyelim yani? Ne diyelim yani? Ve biraz önceki anlatılan şeyi de unutmamamız gerekir. Kalplerin özünü bilen Allah'tır. Hak ederseler Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Demek ki hak etmiyorlar. Demek ki hak etmiyorlar. Sizin evde durumlar nasıl Ayşe? Evet. Yani evde anne babanın dindar olduğu belli. Yani sizi bu gibi okullarda okuttuklarına göre dindar bir aile. Böyle kabul ediyoruz. Ama yine de aileler şey yapması gerekmez mi yani? Vardır yani. Vardır. Daha ne istiyorsun ki sen? Namazında, niyazında iseler, yaşları kaç anne babanın senin? Fazla ihtiyar mı? O benimle berabermiş. Tamam. Namazlarında, niyazlarında, ikisi de mi namazında, niyazında? İkisi de namazında, niyazında. Güzel. Güzel. Tabii. Yani bunu söyleyecekler. Başka ne söyleyecekler ki? Cahil insanların söyleyeceği şey ne ki budur? Okumamış, delille hareket etmemiş, etmeyen insanların söyleyeceği ne olur ki? Budur. Kalabalık onlar için delildir. Allah yardım etsin. Ne diyelim? Artık siz de okuyorsunuz, bu gerçekleri görüyorsunuz. Gücünüz nispetinde anlatırsınız annenize, babanıza. Paşa keyifleri bilir. Allah'tan ki babanı anneni senden sormayacak Allah. Anne ve babanı senden sormaz Allah Azze ve Celle. Annen baban. Namazında, niyazında, hatta kafir ve müşrik olsalar bile senin annen baban. Sen onlara dünyevi işlerde itaat edersin ama ahiret işlerinde eğer bir isyan söz konusu olursa bundan uzak durursun. Yani bu anlamda sana böyle namaz kılma, efendim işte şöyle deme, böyle deme, bu anlamda bir baskı yapıyorlar mı? Ya bazen. Önemli değil. Demek ki mülayimler yani. Sen de mülayim olursan, bak ben okuyorum, delillerini gösterirsin. Pek fazla şey yapmazlar yani. Ama bazı aileler var ki yani bayağı şey, aşırı yani. Çoluğunun, çocuğunun böyle dini eğitim görmesine karşılar. Böyle başını örtmesine, efendim böyle yerlere gidip gelmesine korkunç bir şekilde karşılar. Hatta dayak bile atanlar var. Sen yine ye iç, Rabbine hamd et. Bu anlamda daha beter durumda olan insanları düşünmen lazım. Öyle mi? Var yani. Var tabii ki. (Gülüyor) Evet. Evet, yani doğru bir dava olsaydı annem bu hale gelmezdi falan, değil mi? Çünkü dini en güzel şekliyle yaşayan insanlar sahabeydi, Allah'ın Resulüydü. Onlar niye efendim bu anlamda dengesiz hareket etmiyordular? İşte bugün tasavvufa bakıyorsunuz, bir takım kendi icat ettikleri zikir şekilleriyle meşgul oluyorlar, kendilerinden geçiyorlar, kendilerini yere vuruyorlar, efendim garip garip sesler çıkarıyorlar ve bunun da samimiyetlerinden kaynaklandığını, öyle mi? Bunu söylüyorlar. Ya Allah aşkına, şimdi sen Resulullah'tan daha mı samimisin? Siz Resulullah Aleyhisselam'ın yetiştirdiği etrafındaki o insanlardan daha mı samimisiniz? Şimdi alın Fethullah Hoca'yı ele. Efendime söyleyeyim, söze başlamadan ağlamaya başlıyor. Sanki cebinde hazır, hemen çıkıp ağlamaya başlıyor. Ya Allah aşkına, bu samimiyettense senin yüzünde gözünde tüy yok ya. Nasıl peygamber aşkı bu? Sakalın yok ya. Ayağında daracık pantolonla orada burada geziyorsun. Papazsız, rahipsiz, hahamsız bir tane resminiz yoktur siz. Nasıl peygamber aşkından bahsediyorsunuz? Eğer samimiyetinizden dolayı ağladığınızı söylüyorsanız siz Allah'ın Resulü'nden daha mı samimisiniz? Siz Allah Resulü'nün ashabından daha mı samimisiniz? Onlar hutbe yaptıklarında, insanlara bir şeyler anlattıklarında niye hüngür hüngür ağlamıyordular? Vallahi seyredin onun böyle görüntülü vaazlarına bakın. İnan sanki cinlenmiş gibi. Ve cinlenmiş bir vaziyeti var ha. Ben onu hissediyorum. Adam durmuyor. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Sen denk gelmişsindir Ayşe. Bak. Şey yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Garip garip hareketler falan. Nasıl peygamber efendi? Peygamberimiz öyle deli deli hareketleri yoktu. Peygamberim. Ha, peygamberimiz içeri girdiğinden dolayı mı üzerine? Peygamber de vırt zırt içeri mi giriyormuş durmadan? Şimdi bir sohbetinde 500 sefer bunu yapıyor. Peygamberimiz iki de bir gidip geliyor muymuş? Şuraya bak Allah aşkına. Sahabeler niye peygamberi kendi aralarında görememişler? Sahabe arasında da ufak tefek problemler oldu. Niye peygamberimiz gelip müdahale etmedi? Ne yapıyorsunuz siz? Ben size ne demiştim hayattayken? Ha? Şu laflara bak Allah aşkına. Yani düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir kalabalıkta olan, yani sayısı korkunç bir rakama ulaşan şu cemaatin haline bakın Allah aşkına. Şu inanca, şu itikada bakın. Yani bu inanç, bu amel üzere milyonlarca olsanız neyi değiştirir? Ya neye yarar ki? Ayşe, biz onlardan kalabalığız, korkma ya. Vallahi biz onlardan daha kalabalığız. Yani neye yarar ki delile dayanmadan, doğruları yapmadan bir yolda yürüyorsak, neye yarar ki bu yürüyüşümüz? Bu gayretimiz, bu çabamız neye yarar ki? Peygamberimiz insanlara nasihat ederken açık, net sözlü, efendim böyle ağlama, bağırma, sızlama, böyle şeyler yok. Peygamberin o an cemaatin arasında dolaştığından bahsediyor ya. Subhanallah, şuraya bak ya. Ruhaniyetinin orada dolaştığından bahseder. Efendim, sahabelerden bir tanesinin ruhaniyetinden yardım istediğini anlatıyor. Küçük Dünyam 2 eserinde bir bakın ya. Neye okuyacaksın? Yani kafana ne diye dolduracaksın? Hayır hayır, kesinlikle uzak dur. Yani böyle bir eleştiriyle karşı karşıya bile gelseniz dersiniz ki peygamberimiz veda haccında size iki şey bıraktı. Bunlara sarılırsanız sapıtmazsınız. Kur'an ve sünnet deriz. Ben Kur'an ve sünneti okumakla mükellefim. Sapıtmamam için bu iki kaynağı ele almam lazım. Ben risaleleri efendime okumakla mükellef değilim. Bunlar da aynı. Derseler aynı olmadığını açar gösterirsiniz. Sikke-i tasdiki gaybi var orada. Açayım bak neler var orada. Açayım bak neler var orada. Göstermemi ister misin sen de onlara göstermem için? Göstermen için. Bak orada var, bak o kırmızı kitapların arasında, git bakayım. Git Ayşe, kalk. Kalk Ayşe. En sonuna git. En alta bakıyorsun. Orada kırmızı kitaplar var ya. Orada kırmızı risaleler var ya, risaleler. Ha. Sikke-i tasdiki gaybi var orada bak. Ya sen de nasıl nurcuların orada kalıyorsun? Şu tarafa gel bak. Fatma sen de gel. Ha yani nurcuların orada kalıyorsun. Bunlardan niye haberin yok diye sana kızarlar ya. Ya biz şaka ya tabii ki yani. Gavs'ın Said-i Nursi'ye ilham etmesi. Şimdi 123. sayfaya bakıyoruz. Bakın şimdi. Şimdi bakın. İlmi cifirle manası. Bakın şimdi bir şey yazmış. Burada cifir hesabıyla uğraşıyor. Bunun anlamını söylüyor. Bak diyor ki ey Said, kendisine ilham geliyor. Ey Said, sen zamanın Abdülkadir'i ol. İhlası tamı kazan, fakrinle beraber maişetini düşünme. Nas'tan yani insanlardan minnet olma. İsmin Said olduğu gibi maişette de mesut olacaksın. Muhabbetinde, muhabbetimde sadık olduğundan ve ihlasa çalıştığından Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabri gibi tam takdir edici ve ciddi müştak talebeler size verilmiş. Evet, lillahilhamd. Yani bunun manasını ondan sonra kendisi izah ediyor. Diyor ki lillahilhamd. Gavs'ın serahat derecesinde ihbar ettiği hal vuku bulmuştur. Bak, Gavs'ul Azam ihtar etmiş, yani ona ilham etmiş. Bu diyor, vuku bulmuştur diyor. Gavs-ı Azam diyor, Said namıyla tesmiye ettiği müridinin tarihçeyi hayatında en mühim noktaları beyan etmekle beraber ilmi cifir esrarıyla 8-9 cihette Said'in başına parmağını basıyor. Yani Said-i Nursi'yi anlatıyor. Beyitlerin manayı zahirisi ile diyor manayı cifiriyesi birbirine çok yakın olmakla 9 vecihteki işaret birbiriyle falan filan yani. 14. asırda El-Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said benim, müridimdir. O fitne ve bela arasında her şey ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve kuvvetli şeyiyle işte muhafazamdır diyor. Şimdi burada Abdülkadir Geylani'nin güya işaret vermiş. İşte şöyle bir zamanda Said-i Nursi gelecek. Bu işaretle Said-i Nursi'den bahsedildiğini, ondan sonra bunun gerçekleştiğini efendime söyleyeyim, işte ondan yardım gördüğünü anlatıyor. Aslında ifadeler biraz ağır. Gayb'den haber veriyor. Bu da buna inanıyor. Ondan sonra yine bakıyorsunuz ki Gavs diyor meşhur kasidesiyle diyor serahat derecesinde bizlerden yani Hizbul Kur'an'dan haber verdiği gibi daha birkaç yerde yine işari bir tarzda haber veriyor. Ez cümle o kasidenin arkasında Mecmuatul Ahzab'ın işte şurada bahsetmişimdir. Garp da beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim diyor. Garp da beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet doğrudur diyor. Arabı tarih ile 1319'da müthiş bir burhan-ı ruhi ve dehşetli bir heyecan kalbi ve dağdağlı bir teşebbüsü bilmem neyle işte onu çağırdığını ve onun imdadına yetiştiğini söylüyor. Yani Abdülkadir Geylani'yi imdadına çağırıyor. Said-i Nursi onun imdadına yetiştiğinden bahsediyor. Halbuki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet, sadece senden yardım bekleriz. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar aynen tasavvuftaki efendim anlatıldığı şekliyle Abdülkadir Geylani'den yardım ister. Aynısını bunu Said-i Nursi yapıyor. Aynısını Fethullah Gülen yapıyor. Açın Küçük Dünyam isimli eserini orada efendime söyleyeyim. Sahabenin adını unuttum. Orada sahabenin ruhaniyetinden yardım istiyor ve ona birkaç yerde yardım ettiğini anlatıyor. Hamza. Hamza'dan yardım istediğini ve Hamza'nın onun yardımına koştuğunu anlatıyor. Görüyor musun? Peki nerede kaldı bu şimdi Ayşe ablacığım? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. Ya Allah aşkına ya bırakın şeyhinizi de gelin bizim şeyhten yardım bekleyin mi diyoruz? Allah'tan yardım bekleyin diyoruz ya. Ah kitaplarınız. Sizden daha iyi biliyoruz kitaplarınız. Ney bunlar şimdi? Sahabe döneminde şimdi şefaat hususunda bir delil daha göstereyim de ondan sonra kalkalım, namazda geçiyor. Şefaat hususunda bakınız, peygamber zamanında Müslümanlara eziyet eden bir münafık vardı. Ebu Bekir'in yanına geliyorlar, diyorlar ki kalkın gidelim peygamberden yardım isteyelim. Şefaatte bulunuz. Yani bu adam Allah Resulü'nün yanına geliyor. Bakınız ne diyor? Benden yardım etmek için istekte bulunulmaz diyor. Peygamberimiz hayatta bakınız. Benden yardımda bulunulmaz. Yani benden yardım etmek için istekte bulunulmaz. Ancak Allah'tan istekte bulunulur. Yine başka bir hadis, benden yardım istenmez. Yalnız Allah'tan yardım istenir. Hayattayken bile bunu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat ettikten sonra siz peygamberden bile yardım isteyemezken, bunun haram olduğu, yasak olduğu anlatılırken, siz Allah aşkına nasıl bir insandan yardım isteyebilirsiniz? Al tabii ki. Var, şunu tut. Tut şunu. Otur şuraya. Sehpa varsa orada getir. Al. Bir saniye. Bir saniye. Yaz, şu yazıyorsa dur vereyim. Hala eşecik yaz.